İyi günler sayın seyirciler. Bir Birlik Zamanı programıyla yine karşınızdayız. Bugün programımızı Ankara'da Akşam Gazetesi'nde çekiyoruz. Sayın Emin Pazarcı konuğumuz, daha doğrusu biz kendilerinin konuğuyuz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Mekan sizin.
Siz hoş geldiniz demek evet. Daha doğru oluyor.
Siz programımıza hoş geldiniz, biz sizin evet. Mekanınıza hoş geldik olsun hoş. O zaman inşallah. Evet. Efendim programımızın başında ben öncelikle biraz sizin yaşamınızdan bahsetmek istiyorum seyircilerimize ama tabii sizin ağzınızda. Gençlik döneminiz özellikle diyeyim yani öğrencilik döneminiz diyeyim, gençlik döneminiz demeyeyim. Öğrencilik döneminiz daha böyle ülkücü hareketin içerisinde galiba bir takım mücadelelerle geçtiğini biliyorum.
Doğrudur. Yani evet. Ülkücü hareketin içinde idim.
Hı hı, evet.
Ama tabii zaman içinde çok şey değişti. Hı hı. Zaten ben şuna karşıyım yani kişilerin bir partiyle veya bir hareketle anılmasına karşıyım. Çünkü zaman zaman bir takım yerlerde bir takım hatalar olabilir. Hı hı. Başka yerlerde doğrular olabilir ama... Futbol takımı tutar gibi yani belli yerlerde mensubiyet bana çok doğru gelmiyor.
Kendi adınıza tabii ki evet.
Ama yani eski fikirlerinden de çok bir şey değişmiş değil. Yine aynı şeylerin peşindeyiz ama hı-hı. bakıyorsunuz yani sizin o fikirlerinizi savunduğunu söyleyen insanlar çok farklı yerlerde farklı şeyler söyleyebiliyorlar.
Evet.
Bir takım hesaplar oluyor, siyasi hesaplar oluyor. Doğrusu aslında dünyaya hesapsız kitapsız bakabilmek. Belli kurallarla, belli kalıplarla değil hı-hı. onların dışında bakabilmek.
Ama mutlaka o dönem sizde ciddi bir tecrübeye sebep olmuştur öyle değil mi? Yani tabii, sonuçta öğrenci olayları birçok şeye şahit olduğunuz, yaşadığınız herhalde.
Şöyle yok. Öğrenci olaylarına tabii ki şahit olduk. O dönem sıkıntılı dönemdi. Hatta o dönem aklın rafa kaldırıldığı dönemdi. Hı-hı. Düşmanlıklar dönemiydi ama mesela lise çağlarında ben dergi çıkartmaya başladım.
Hı, o zamandan yani başladı yani.
Orada yetişmeye evet. başladı. Hatta bir Alın Teri isminde bir dergi çıkarıyorduk biz. İşçilere yönelik. 100 bin civarında da baskısı vardı. Yani o derginin muhabiri bendim, genel yayın müdürü bendim, hı. paketçisi bendim, çaycısı bendim. Yani evet. bir yerde kendi başıma yapıyordum her şeyi. Yani onlar tabii bize ciddi tecrübeler kazandırdı. Ardından 12 Eylül 1980'in ardından Ecevit Arayış Dergisi'ni çıkarırken biz de karşısında Yeni Sözcü Dergisi'ni çıkartmıştık. 27. sayısında kapandı. Yani bu meslekte hayli tecrübeleri verdi. Hatta bir ara Çelik İş Sendikası'nın dergisini çıkarttım, gazetesini çıkarttım. Onlar tecrübe oldu tabii.
Ben size zaten gazetecilik mesleğine girişiniz nasıl oldu diyecektim ama siz zaten anlattınız. Yani siz böyle mutfaktan anladığım kadarıyla başlamışsınız.
Şöyle gazetecilik mesleğine kendim içinde buldum. Yani hı hı. şimdi Çelik İş Dergisi, Çelik İş Sendikası'nın dergisi çıkıyordu. Ali Tekin Çağlar bir gün dedi ki bana yardımcı olur musun? Hı hı. Olayım dedim. Ondan sonra bir ara gitti bu. Dergiyi benim başıma bıraktı. O zamanlar tabii... kurşunla dökülen gazeteler yapılıyordu. Hı, evet. Sayfalar bağlanıyordu. Tek tek kuru fatlar, harfler işte belirlenip ona göre sayfalar bağlanıyordu. Tipo baskı vardı.
Evet.
Ve orada iki tane takım elbisem gitti benim matbaa mürekkeplerinin arasında. Hı. Becerdim bir şeyler yaptım.
Evet, işsize kalınca.
Ondan sonra dergi üzerime kaldı. Sonra evet. Baktık bu iş yapılabiliyor. Ondan sonra bir takım başka dergiler üstüme kaldı. Kendimiz bir takım teşebbüslerde bulunduk. Ama tabii çok ciddi sıkıntılarını da çektik. Yani mesela o dönemdeki bu dergi faaliyetleri askerde önüme çıktı.
Sakıncalı olarak.
Tabii sakıncalı yaptık askerliğimizi hı hı. ve hayli de sıkıntı çektik. Mesela Ağrı'ya sürüldük. Ağrı'da bana uzun süre yatacak yer de verilmedi. Taşların üzerinde soğukta evet, yatmak olurdu. Zorunda kaldık. Evet. Onun için bazı şeyler ağrınıza gidiyor. Mesela biz eğitim çavuşu olarak yetiştirildik. Onbaşı pırpırını da söktüler. Beni bana onbaşılı da çok gördüler. Hatta elimize silah vermediler falan. Tabii bunlar insanı yaralıyor, zedeliyor ama şunu da yapmamak lazım. Yani o dönemde asker bunu yaptı, bana bunu yaptı. Yaptı doğru. Hı. Ama askerin içindeki yanlış insanlar yaptı. Yani.
Tabii bu söylediğiniz son derece önemli.
O askerlik kurumuna,
çok önemli.
Askerlik tabii. kurumuna da düşman evet. olmamak lazım. Ordu bizim ordumuzdur, asker hı. bizim askerimizdir. Yani bir takım şeyler yaşanıyor ama bunların travmalarının ileride insanları etkilememesi lazım. O dönemin şartlarıydı. O dönemin şartlarında hı hı. öyle yaptılar. Hı hı. Yanlış yaptılar.
Yanlış yaptı.
Şimdi yanlış yaptıklarını kendileri de kabul ediyorlar.
Doğru.
O zaman mesele kapandı gitti. Yani kurumlara değil kişilere bağlamak lazım bir takım
çok
şeyler.
Doğru. Çok güzel bir söylediğiniz. Evet. Çok önemli. Zaten Türkiye daha yeni normalleşiyor öyle değil mi? Birçok evet. şeyle daha yeni düzene oturtuyor. Demokrasisini daha yeni oturtuyor. Özgürlükler yeni yeni.
Pek çok onda normalleşemiyoruz bir de hala daha. Eskiden eksiklikler o alışkanlıklarını, var. Evet. O sakatlıklarını taşıyoruz. Yani böyle geçti bizim gençlik dönemimiz. Hareketli. Sıkıntılı.
Evet.
Yani pek gençliğimizi yaşayamadık diyebiliriz ama çok şey kattı. Mesela şimdi bakıyorum öğrencilere herhangi bir ezber yapılmıyor, yaptırılmıyor. İşte şiir ezberlemeyen çocuklar var. Bir takım şeyleri okuyamayan, mesela ben ilkokul birinci sınıfta Mehmet Akif'in o bölümü, işte zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelinin keyfi için geçmişe kalkıp söylemem, o şiiri. Evet. Biz ilkokul birinci sınıfta ezberledik.
Evet.
Bir takım değerler verildi bize. O değerler hayatımızı yönlendirdi. Şimdi bakıyorum testle tost arasına sıkıştırılmış bir öğrenci tipi var. O açıdan biz iyi yetiştik yani o dönemde.
Bu dediğiniz çok önemli. Hatta sizin o mesela öğrencilik yıllarınızda mücadele verdiğiniz dönemdeki yaşlarınızla şu anki gençleri kıyasladığınızda bir davaları olmadığı için belki bu konuda bir şuur eksikliği, bence genelleme yapmayayım ama gözüküyor. Yani o dönemin gençleriyle bir değil. Yani kendi kararlarınızı alıyorsunuz, birçok şeyin altına elinizi sıkıyorsunuz. Onun bedelini ödüyorsunuz. Yani hayatla değil mi? Acı bir şekilde hatta karşılaşıyorsunuz.
Şimdi bakın şöyle bir şey var. Biz 19-20 yaşlarımda ben sendika işleri yaptım.
İşte bakın 19-20 ne demek?
Evet. 19-20 yaşında fabrika örgütlenmesi yapardık biz. Yani evet. Fabrikalarda sendikal örgütlenmeleri yapardık. Hatta yıllar sonra genelkurmay başkanlarımızdan birisi, adını vermeyeyim, yakın dönemde gençlerin duyarsızlığından bahsetti. Yani gençler pek çok konuda duyarsız. İşte herhangi bir şeyleri yok, kutsalları yok filan gibi bir açıklama yaptı, şikayet etti. Ben de ne kızıyorsunuz paşam diye yazı yazmıştım, o aklıma geldi. Siz ot yetiştirmek istediniz.
Ne ekerseniz onu biçersiniz değil mi?
Birer tokat vurdunuz, sizin işiniz değil, düşünmeyin dediniz.
Evet.
Düşündürmediniz, hatta ihtilal yapıp düşünen insanları da içeriye attınız. Evet. Şimdi otta tepki göstermez tabii, ot gibi insanlar yetiştirdiniz.
Evet. Güzel söylemişsiniz.
Bu sizin eserinizdir diye bir yazı yazmıştım, aklıma o geldi. Yani daha sonra tabii farklı bir nesil yetişti. Bir de tabii bizler de hatalar yaptık, şöyle yaptık aileler olarak. İşte çocuklarımız oldu. Çocuklarımıza biz çok sıkıntı yaşadık. Sıkıntıları çocuklarımıza yaşatmayalım dedik. Ne yaptık? Çocuklarımızı hayatımızın değil refahımızın ortağı yaptık ve maalesef o çocukları kaybettik.
Çok önemli. Çok önemli bir mesaj veriyorsunuz.
Son derece yanlış işler yaptık. Mesela geçtiğimiz günlerde ben de küçük çocuklar da var. Aramızda para toplayalım, şunu şöyle yapalım filan dediğiniz zaman ben cinayet işliyorsunuz dedim. Yani bu çocuklar büyüyecek, gelişecek.
Hiç zorluk görmeden.
Kimi kaymakam olacak, kimi savcı olacak, kimi hakim olacak. Öyle yerlere gidecek ki belki bunların hiçbirini bulamayacak. Ve bu çocukları siz geleceğini karartıyorsunuz dedim. Akıllı uslu bazı veliler vardı. Onlar da evet dediler ama maalesef dediğim gibi çok şımartıyoruz. Çok rahat bazı şeylere ulaşabilen bir nesil seçiyoruz. İşte biraz önce belirttiğim gibi sadece refahımızın ortağı yapıyoruz ve kaybediyoruz onları biz.
Evet, bunda haklısınız. O yüzden dediğiniz gibi yani aslında hani tabii ki çok zorluk çeksinler demiyorum ama zorluk insanı biliyor, inceltiyor. Yani refah ortağı yapıyoruz dediniz ya, biraz da yani bir şeyler görmeliler.
Yani şu, şimdi çok çabuk şeylere, bazı şeylere çok çabuk ulaşıyorlar.
Doğru.
Çok çabuk ulaşılan o şeylerin de hiçbir değeri kalmıyor.
Kıymetini bilmiyorlar.
Yani kıymetini bilmiyorlar. Çok çabuk tüketiyorlar.
Haklısınız
her şeyi.
Bunda,
yani,
evet.
Biz mesela kendi oyuncağımızı kendimiz yapardık.
Tabii ama o ne kadar kıymetliydi değil mi?
Kıymetliydi evet. Ve hem üretirdik hem ona kıymet verirdik. Mesela o zamanlar tornetler vardı. Araba bilyelerinden şeylerden yapardık. Onlarla kayardık. Başka şeyler yapardık. Yani üreticiydik. Şimdi çocukların el becerileri de gelişmiyor.
Doğru söylüyorsunuz.
Hayalleri de gelişmiyor.
Evet.
O açıdan yani biraz yanlışlar yapıyoruz diye düşünüyorum.
Evet. Umarım işte bu anlattıklarınızdan dersler çıkartılır da bilgiler en azından inşallah bir yerlere ulaşır. Peki efendim çok uzun zamandır Akşam Gazetesi'ndesiniz değil mi?
Şimdi şöyle.
Biraz ulaşmakla birlikte ya da.
Ben 1995 yılında Akşam'da göreve başladım. Önce yazar sonra temsilci olarak. İşte daha sonra Akşam'dan ayrılmak zorunda kaldık. Yine 28 Şubat sürecinin daha sonrasında yaşanan bir takım sıkıntılardan dolayı.
Evet.
Ve yaklaşık 13 sene sonra bu odada kalıyordum. Buraya geldik. Yani yine aslında aynı yerde sayıyormuşuz.
Estağfurullah.
Öyle düşünmek
estağfurullah.
Lazım. O açıdan yani uzun süreden beri Akşam'dayız. Akşam zaten sıfırdan başlamıştı. Akşam'ı marka yapan isimlerin arasında biz de vardık. Bizim tabii. De tuzumuz var çorbada. Daha sonra da tekrar işte bu hayat, nasip, kısmet hiç aklımda yoktu. Burada tekrar eski görevime döndüm.
Hayırlı olsun diyelim tekrar size. Bir kitabınız çıktı en son. Kurt Bakışı. Ondan sonra değil mi en son? Biraz bize ondan bahseder misiniz? Yani ne düşünerek yazmıştınız?
Vallahi ne bir şey düşünerek değil de yaşanmış masalları yazdım. Şimdi onlar anlatılsa insanlara masal gibi gelir.
Evet.
Yani öyle olaylar yaşandı ki 1980 öncesinde. Kimsenin bilmediği bazı olayları. Özellikle ülkücü hareket açısından, onlar açısından bakarak o olayları yazdık ve o kitap güzel bir kitap oldu. Aslında
evet.
Bir hareketin anatomisini çıkarttı. Hatta işte o cezaevlerinden sonra gelinen nokta, önce yaşananlar, sonra cezaevinden sonra yükseli hareket hangi noktaya geldi? Neler oldu? İçerideki çekişmeler nelerdi? Cezaevlerinde hangi işkencelerle karşılaştılar? Mesela onlar yazıldı. Hatta o kitabın içinde çok önemli bazı bilgiler var geçmişte yaşanan. Mesela 80 sonrası barıştır karıştır diye bir metot çıkmıştı. İşte sol ve sağ aynı koğuşlara koyup onları barıştırmaya çalıştı konsey idaresi. O dönemde tabii çatışmalar da oldu ama başka şeyler de oldu. Mesela bir takım idamlar.
Onları yazmışsınız zaten.
İdamlar yaşandığı sırada askerlere, gençlere kola dağıtıyorlar. Niye diyorlar? Pek yapılacak bir şey değil. İçtikten sonra afiyet olsun arkadaşlarınıza astık diyorlar. Mesela orada her iki hareketin mensupları da geçmişte birbirleriyle kavga edenlerin ortak birlikte
ağladılar diyorsunuz.
Evet,
okumuştum.
Yani gibi
evet.
Böyle çok ilginç olaylar var orada. Bir takım çatışmalar var. Hı-hı. Çatışmaların perde arkaları var.
Evet.
Yani bir hareketin anatomisi bence belgesel hikayeler, bu dediğim gibi yaşanmış masalları anlatarak bir belgesel çıktı ortaya. Rahatsız olanlar oldu. Hı-hı. Destek
olacaktır.
Olanlar oldu.
Olacaktır. Her zaman olur. Yani.
Ama şu var. Rahatsız olanlar şunlar. Bir dönüşüm hareketi. Bakın şimdi şöyle bakmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir dönüşüm hareketi yaşandı.
Evet.
Yani yeni CHP ortaya çıktı. Hı-hı. Yeni CHP hepimizin gözünün önünde bir takım tartışmalarla çıktı. Biz yaşadık. Ama MHP'de bu dönüşüm hareketi hiç belli edilmeden yaşandı. Yeni bir MHP kuruldu. O yeni MHP rahatsız olanlar olacaktır ama eskilerin hepsi tebrik ettiler bu kitabı, benimsediler. Güzel bir kitap oldu.
Mizah da karışık değil mi?
Evet. Tatlı da, mizahı da vardı içinde. Yani aslında mizah falan olsun diye yapmadık.
Tabii,
o dönemin bir fotoğrafını çektik. İçinde mizah
zaten
da vardı.
Zaten içinde hepsi vardı belki.
Dram da vardı. Nedir? Harekette vardı. İçişme, kakışma, çatışmalar da vardı. Her şey vardı. Yani insan.
Evet.
İnsandı. İnsanın fotoğrafını çektik o dönemdeki.
Şey derler ya, tarih tekerrürden ibarettir derler. Aslında bu tip belki belgesellerden ibretler alınarak, dersler alınarak tekerrür etmemesi sağlanabilir tarihin.
Tabii ki yani orada zaten onlar da var. Mesela Muhsin Yazıcıoğlu'nun Dev Sol'un liderleriyle aynı koğuşta kalması. Hı-hı. Ondan sonra o yaşadıklarına bakarak bazı olaylara farklı bir bakış açısı geliştirmesi, bunların hepsi de var o kitapta. Yani işte geçmişte kavga eden insanların aynı hücrede yıllarca beraber yaşadıklarında neler hissettikleri, kendilerini nasıl kendileriyle ilgili öz eleştiriler yaptıkları, hepsi var o kitapta.
Bu söylediğiniz de çok önemli. Benim de zaman zaman üzerine çok düşündüğüm bir konudur bu. Dediğiniz gibi 12 Eylül öncesinde belki aynı merkezden işte silahlar ellerine verildi. İnsanlar sağ sol diye ayrıldı, kamplaştırıldı. İşte kardeş kardeşin katili oldu, kardeş kardeşin katili oldu. Ama sonrasında bu insanlar aynı koğuşu paylaştılar, arkadaş oldular, dost oldular. Sonra meclise girdiler beraber, aynı meclis çatısı altında beraber siyaset yaptılar. Ve belki de geriye dönüp baktıklarında yani kendilerine oynanan oyunu, Türkiye'ye oynanan oyunu zaten gördüler ama kendilerine oynanan oyunu da çok net görmüş oldular. İşte bu noktada da yine çok iyi ders alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani şu anda da günümüzde de çok kolay kamplaşmalar yapılabiliyor ya. Yani bu bir ciddi bir örnektir. Yani aynı oyuna bir daha düşünmemesi gerekiyor.
Tabii oyunlar tekrarlanıyor. Zaten Türkiye'de bakın sürekli bir problem çıkardılar. Geçmişte sağ sol meselesi dediler. Daha sonra Alevi Sünni meselesi.
Evet.
Bir ara Ermeni Asala'nın saldırılarını yaşadık. Daha sonra PKK var. İşte ve her seferinde laik antilaik çekişmeleri sıkıntıya düştükleri zaman onları çıkarttılar. Daha sonra işte Alevi Sünni meseleleri yaşadık. Bugün de çeşitli olaylar yaşıyoruz. İşte ağaçtan, böcekten, çiçekten yola çıkarak bir takım eylemler sergileniyor ki o eylemlerin başındaki insanlara baktığınız zaman zaten konunun ağaç olmadığı, yeşillik olmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü orman yakan bir takım terör örgütünün destekçileri orada bakıyorsunuz acilen evet. savunuyorlar. Pek görünüyor bunlar ama işte bunların hepsinin arkasında bir takım dış güçler oluyor. Yani evet. Türkiye'nin ayaklanmasını, ayağa kalkmasını, ilerlemesini istemiyorlar. Ama tarihten beri bu böyle. Haçlı Seferleri de bunun için düzenlendi. Onun dışında Cumhuriyet'in Cumhuriyet öncesi Kurtuluş Savaşı'nda da bunlar yapıldı. Yani Batı çok fazla bu bölgede Türkiye'nin canlanmasını, Türkiye'nin ilerlemesini istemiyor ve her seferinde bir takım gerekçeler bularak provokasyonlarla Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyor. Yani ben bu hareketlerin çoğunun arkasında dış güçlerin olduğuna inanıyorum. Tabii. Gördük, yaşadık, biliyoruz. Evet. Çünkü mesela 80 öncesi işte silah nereden gelirdi? Bulgaristan üzerinden gelirdi. O silahlar kime giderdi? O silahlar her iki tarafa da giderdi. Şimdi Bulgaristan Sovyetler Birliği'nin peki noktasında ülkeydi. Eğer Türkiye'de bir Sovyet peki yaratılmak istense ki isteniyordu ama sadece belli bir gruba verilirdi. Demek ki işin içine başkaları da karıştılar. İki tarafa da aynı silahlar verildi. Bu açıdan yani bir takım oyunlar oynandı ama bu demek değil ki o dönemin gençleri tamamen alet oldular. O dönemin gençlerinde bazı şeyleri vardı, bazı tehlikeleri vardı. O tehlikelere karşı çıktılar. Yanlışları da oldu, doğruları da oldu. Bir de olayları döneminin şartları içinde değerlendirmek lazım. Bugünden baktığınız zaman bazı şeyler çok yanlış gelebilir ama o dönemin şartları neydi? Bir de bazı toplumlarda olaylara bakarsınız. Size çok ters gelen bir olay orada idamlık bir suçtur. Gelenekler vardır, görenekler vardır.
Doğru söylüyorsun.
Bu açıdan hep gününde değerlendirmek lazım. Bugün de bakılıyor mesela geçmişte. Vay efendim şu şöyle yaptı, bu böyle davrandı. Bu yanlış. Belki de o dönemde yapılanlar doğruydu. Yani bugünkü şartlarda yanlış.
Şartlarla hep değerlendirmek gerekiyor.
O açıdan o dönemi yaşamak lazım. O dönemi bir kere olayları değerlendirmek için önce o dönemin fotoğrafını çekip onun için de değerlendirmek lazım.
Çok doğru, çok haklısın.
Hata yapmamak için ama şu kesin ve net bir takım güçler maalesef bu topraklar üzerinde yıllardır oyun oynadılar. Hala da oynamaya devam ediyor.
Tamam, benim başka bir sorum vardı, ona gelmiş oldunuz siz de. Aslında Türkiye'nin bu bölgedeki önemli rolüne, yani jeostratejik, jeopolitik önemi dolayısıyla bunlar oluyor. Çünkü dediniz ki tarih boyunca hep Türkiye üzerine bu oyunlar oynanıyor. Bölge ülkeleri, yani bölgede çok önemli konumda olan bir ülke değil mi Türkiye? Ondan kaynaklanıyor.
Birincisi o, ikincisi de başka sebepler de var. Yani mesela din sebebi var.
Din sebebi.
Şimdi bu Ermeni meselesine baktığınız zaman aklıma o geldi. Bir soykırımla suçlanmaya çalışıyor Osmanlı. Buna soykırım demek mümkün değil.
Mümkün değil,
mümkün değil. Şundan dolayı mümkün değil. Yani o dönemde bir takım olaylar yaşandı ama Ermenilerin de yaptığı çok ciddi saldırılar var. İşte bir tehcirdi. Oraya bakarsanız Stalin döneminde Orta Asya'da çok büyük tehcirler
çok
yaşandı.
Büyük.
Onları hiç konuşmuyoruz. Evet. Hatta Ahıska Türkleri bizim burnumuzun dibinde Orta Asya'ya sürüldüler, trenlerden atıldılar, katledildiler. Volga Almanları aynı şekilde o dönemde sıkıntıya girdiler. Burada biraz da şu var, psikolojik sebep var. Bakın Hristiyan dünyası, Batı tarihi soykırımlarla doldur. Ama İslam'da soykırım yoktur.
Doğru.
Hiç olmamıştır. İşte biraz da İslami referansı olan Osmanlı'ya da soykırım suçu yükleyerek biraz da kendilerini rahatlatmaya çalışıyorlar. İşin arkasında bu da var. Tabii tarihsel birliktelikler de var. Yani Ermeni isyanları, Ermeni kışkırtmaları bunlar hep Batı'nın eseridir. Mesela Osmanlı döneminde gemilere doldurulup Ermeniler götürüldüklerinde Amerika'ya Abdülhamit'in verdiği bir nota var. Yani Abdülhamit herhalde verdiği bir nota var. Benim vatandaşlarımı alıyor götürüyorsunuz, benim sadık vatandaşlarımı ve orada bizim aleyhimize kışkırtıyorsunuz, yapmayın diye verdikleri notalar var. O açıdan yani Batı bu işleri hep kışkırtmıştır. Hatta Bogos Nubar Paşa, Ermeni Paşa, Ermeni asıllı Türk Osmanlı Paşası daha sonra Fransızlara bir mektup yazıyor. Diyor ki bizi aldınız, kullandınız, buralarda bıraktınız, kendiniz çekildiniz, biz sizi affetmeyeceğiz diyor. Yani bize suçla işlettiniz diyor, yaptıklarını da anlatıyor. O açıdan Batı maalesef bu gözlükle bakıyor. Yani Haçlı zihniyeti halen var.
Evet.
Şöyle bakıldığı zaman işte geçenlerde Başbakan'la Almanya'ya gittik. Orada da gördük davranışları, tavırları. Zaten son Avrupa Parlamentosu seçimlerine baktığınız zaman bu tür zihniyet sahipleri kazanmaya başladı. Yani Avrupa'da ırkçılık ortladı diyorlar. Ben şöyle diyorum, aslında rücu ediyor Avrupa. Yani hep vardı, şimdi açık ve net olarak ortaya çıktı. O açıdan maalesef Avrupa bu konuda bizden çok daha at gözlüğüyle bakıyor. Biz biraz daha yumuşağız onlardan. belki garip gelecek insanlar ama biz daha iyi niyetliyiz. Daha böyle dost olarak bakıyoruz ama Avrupa'da geçmişin hırsı, kini hala devam ediyor.
Evet. Fakat yine de Türkiye bu kadar önemli bir konumda olmuş olmasaydı bölgede.
Tabii her tarafta uğraşıyorlar. Bütün bölgelerde uğraşıyorlar. Geçtiğimiz günlerde işte Emrullah İşler ile Başbakan Yardımcısı Karadağ'daydık. Orada geçmişte İtalyanlara verilen bir bölgedir. Evet. İtalyanlar hala uğraşıyorlar. Ben size bir şey anlatayım. Nijeryalı Okola Wulu diye bir albayın başına gelenleri anlatayım. Şimdi ben Türk subaylardan dinledim. İngiltere'de NSA'nın işte CIA'nın üst kuruluşu NSA'nın bir istihbarat toplantısına NATO'dan subaylar da gidiyor. Ve orada ondan sonra da bir hayli de kendinden geçiyor. Toplantı sırasında NSA temsilcisine sürekli olarak ben bir şey soracağım, bir şey soracağım diyor. Adetten de değil. Tabii tepki gösteriyor. En sonunda NSA başkanı sanıyorum. Sor diyor. Benim ülkende ne işiniz var? Ondan sonra bu tekrar konuşmaya devam ediyor. Tekrar soruyor. Benim ülkemde ne işiniz var filan diye. Evet. Artık kürsüdeki kişi o kadar rahatsız oluyor ki siz kendinizi idare edemiyorsunuz diyor. Yok diyor, bana hikaye anlatmayın. Onu Müslümanlara anlatıyorsunuz. Ben diyor Hristiyanım. Siz benim ülkeme elmas için geldiniz. Bizi sömürmeye geldiniz diyor. Ve orada ciddi bir şey çıkıyor. İtiş kakış çıkıyor. Yani her ülkede var bu emperyalistler. Her ülkede aynı operasyonları düzenliyorlar. Ondan sonra o albay kayboluyor. Nereye gittiği belli değil. Böyle bir olay yaşanmış bir olaydır. Evet. Yakın tarihte 10 sene falan olmadı. Yani son 7-8 sene içinde yaşanmış bir olaydır. Ve işte Batı böyle. Yani Osmanlı fethettiği yerlere adalet götürmüş.
Doğru.
Hatta işte İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı'yı görmekten memnun olduklarını açıklamışlar.
Tabii.
Ama Batı emperyalist amaçlarla gitmiş, sömürmüş. Evet. Hala da devam ediyor aynı düşüncede aslında.
Yani dediğiniz çok doğru. Osmanlı'da bir kültür birliğiniz diyeyim, farklı kültürler bir arada yaşama şeyini başarmışlar.
Şey, nizam-ı alem ülküsü var. Evet. Nizam-ı alem, aleme nizam vermek için gidiyor. Doğruları şey yapıyor, öğretiyor ve bütün kültürlere ve dinlere de anlayış gösteriyor. Ama Batı'da öyle bir şey yok. Batı geldiği zaman tarihe baktığımızda yakıyor, yıkıyor, mahvediyor. Yani sel gibi geliyor, parçalayarak gidiyor.
Evet. Bunda herhalde dediğiniz gibi referansın İslam olması, Kur'an olması
biraz
da
tabii öyle. Evet. Dinler savaşı da var. Milletler mücadelesi de var. Batı bir de Türk milleti İslam'ın kılıcı olmuş. Müslüman denildiği zaman Türk aklına geliyor. Türk değerli denildiği zaman Batı'daki pek çok ülkenin Müslüman aklına geliyor. Ve geçmişin tabii şeyleri de var. Böyle hınçları da var. Geçmişe yönelik düşünceler de var. Ve o açıdan pek Türkiye'yi rahat bırakmıyorlar ama tabii bütün Batılılar için bunu da söylemek mümkün
elbette,
değil.
Elbette genelleme hiçbir zaman yapmak
ama
doğru.
Ama büyük ölçüde var işte. Seçimler de bunu gösteriyor. İşte Avrupa Parlamentosu seçimlerinde. Evet. Bu kadar yüksek oy aldıklarına göre demek ki Batı'da bu oranda ırkçılar var. Irkçılar da işte zaten bize düşman olacaklar. Çok doğaldır.
Peki efendim, şimdi Orta Doğu coğrafyasına baktığımızda İslam ülkelerinin umut bağladığı bir ülke olarak görüyoruz Türkiye'yi. Yani bu böyle. Bütün İslam ülkeleri arasında hani bazıları kızacak ama biraz lider karakterli, doğal
lider
olarak yani.
Model.
Evet. Tabii çok doğru söylüyorsunuz. Yani İslami yaşama biçimiyle de aynı zamanda model. Evet. Bir ülke görüyoruz. Şimdi geçmişte yine baktığımızda Alparslan Türkeş, rahmetli Alparslan Türkeş'in biliyorsunuz Türk İslam Birliği ülkesi vardı. Siz benden çok daha iyi bilirsiniz.
Daha çok Türk İslam Birliği ülkesi vardı.
Türk Birliği ülkesi vardı diyelim o zaman. Rahmetli Erbakan'ın İslam Birliği vardı. Ülkesi vardı. Atatürk'e bakıyoruz. Atatürk diyor ki mesela Türk Birliği'ni görüyorum, ona inanıyorum diyor. Yani Türk Birliği ya da İslam
Atatürk
Birliği.
Çok net bir şekilde Türk Birliği'ne inanıyor. Hatta İslam İslam'ı da bir arada tutmaya çalışıyor.
Değil
mesela,
mi? Evet.
Atatürk'ün yazdığı mektuplar var Afganistan'la ilgili. Tarat Paşa'ya. Diyor ki o mektuplardan birinde Afganistan diyor Türk dostudur. Türkiye'ye dost olan bir şah tarafından yönetilmektedir. Ama buna rağmen biz orada özlük hakları açısından Türkiye, yani Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir birlik bulundurmalıyız. Yani maaşını bizim tarafımızdan verilen bir Türk birliği orada bulunmalı ve Afganistan'da Şah'ın tahtı sıkıntıya girdiğinde bunlar müdahale etmeliler ve Türkiye'ye yakın, Türkiye dostu bir iktidarı iş başına getirene kadar mücadele etmeliler diyor.
Evet.
Ve şunu söylüyor, İslam'ın ve Türklüğün kalesini muhafaza etmek Afganistan'da başlar. Biz Afganistan'da eğer sağlam olursak Türkiye Cumhuriyeti rahat durur. Yani o kadar ileride tehlikeleri bertaraf etmeye çalışıyor Atatürk'ün tabii.
Ciddi bir öngörü bu yani.
Tabii evet. Tabii Sovyetler Birliği bir gün nasıl yıkılacaktır diyor ki yıkıldı. Evet. Biz hazırlıklı bulunmalıyız. Onun için orada bizim soydaşlarımız var. Onlarla diyalog için hazırlıklı bulunmalıyız diyor yani daha çok var. Hı hı. Ben iki tane örnek verdim. Hı hı. O açıdan Atatürk öyleydi. Tabii Erbakan'ın İslam Birliği düşüncesi vardı. Türkeş'in zaten Turan ülküsü vardı.
Turan ülküsü vardı. Evet.
Tabii şu var. Bunları bir köşeye koyalım ama İslam'da hatta Türk olan yerlerde Türkiye'ye bakış çok farklı.
Evet.
Şimdi geçtiğimiz günlerde Karadağ'daydım. Orada baktığım zaman buradan belki bazı şeyleri biliyoruz ama oraya gittiğimiz zaman çok daha farklı yaşanıyor. Dedikleri şu. İslam toplumunun liderlerinin. Türkiye güçlü olursa biz de burada güçlü ve itibarlı
oluruz. İşte bu çok önemli.
Türkiye evet. Ne zaman sıkıntıya girerse biz burada sıkıntıya giriyoruz ve eziyet çekiyoruz. Son günlerde çok şükür mutluyuz, rahatız. Bizim itibarımız son derece yükseldi maşallah. Diyor. Ve ayrıca mesela sokaklarda gezdiğimiz zaman karşımıza çıkanlar oldu. Dedikleri şu, işte özellikle Sovyet yönetimiz döneminde eski Yugoslavya'da biz küçükken bize büyüklerimiz Osmanlı bir gün gelecek, Türkler gelecek bekleyin diyordu. Bu öngörü gerçekleşti, işte geldiniz siz diyorlar, biz şimdi rahatladık diyorlar. Evet. Ve bakıyorsunuz çocuklarına hala da Osmanlı kültürü içindeler, çocukları fesler. Feslerle karşılıyorlar. Fesi evet. Bir sembol olarak görüyorlar. Evet. Yaşlılara bakıyoruz camiye fes takıp geliyorlar.
Osmanlı sevgisi
yani,
değil mi?
Hala da Osmanlı evet. Var. Osmanlı'nın bir parçası olarak görüyorlar kendilerini. Evet. O açıdan bir de tabii o olayı şununla da bağlantılı hale getirmek lazım. Son günlerde bu gezi olaylarıyla birlikte Türkiye'de bir karmaşa yaşatılmaya çalışıyor. Yani bunun arkasında biraz da biraz önce sizin belirttiğiniz model ülke olmak var. Yani model ülkeyi, İslam'ın model ülkesi olan ülkeyi kendi topraklarında model olmaktan çıkartmak sıkıntıya sokmak kaygısıyla, düşüncesiyle bir takım hareketler var. Hı-hı. O açıdan bunu da bir köşeye not etmek lazım.
Kesinlikle.
Yani modeliz evet. Ama bu model rahatsız ediyor, bu modeli yok etmek istiyorlar. Son olayları, Türkiye'deki gerilimi, Türkiye'de yaşanan bir takım sıkıntıları da bu çerçevede düşünürsek çok yanlış olmaz.
Çok haklısınız bunda. Yine sizin verdiğiniz örnekten yola çıkarak mesela bir Afganistan'da NATO ordusu içerisinde yani Türk askeri gittiğinde bambaşka değil mi? Karşılama şekilleri falan her şey.
Bambaşka evet. Ama orada şöyle ben 1989 yılında Afganistan'daydım, dağlardaydım. Sovyet işgali döneminde hatta Afganistan'ı boydan boya bazı yerlerine gittik, geçtik, gördük. Afganistan'da tabii çok ciddi bir Türk yapısı var.
Evet.
Vilayet-i Kunduz, Cevizcan ve Mezar-ı Şerif, 3 tane kuzeydeki şehir tamamen Türk nüfusu. Yani burada Özbekler var, hayli yoğun. Ve o dönemde 89'da orada bir Türk devleti ilan edilme noktasına gelmişti. Hatta her şey hazırdı. Türkiye Cumhuriyeti kabul etmedi. Yani bir sıkıntı olmasın diye. Orada ayrı bir devlet oluşturabilecek kadar Rus işgali sırasında bir yapıyla ben karşılaştım. Oranın durumu farklı. Yani orası bizim bölgemiz. Bir de tabii tarih boyunca Şah'la ilişkiler var. Peştunlarla, evet. Afganlarla ilişkiler, güzel ilişkiler var. Orası bizim dostumuz.
Ben sizin söylediğinizi teyit etmek amacıyla söylemiştim. Yani Karadağ'da karşılaştığımız bu ilgi, alaka mesela
dünyanın her tarafında bu böyle. Baktığımız evet. Zaman Müslümanlar Türkiye'nin güçlü olmasını istiyorlar.
Kesinlikle yani, olmalı da. Mutlaka da olmalı.
Evet. Evet. O Türkiye'nin gücünü de kendi güçleri gibi görüyorlar. Gerçekten de psikolojik olarak da çok ciddi etkiliyor. Biz güçlü olduğumuz zaman oradaki idareler de bunlara çok farklı davranıyorlar.
Doğru.
Bunlara evet. itibar veriyorlar. Daha yüceltiyorlar. Hatta Karadağ İslam Birliği Başkanı Cuma hutbesinde Fatih Sultan Mehmet'in bir rüyasını anlattı. Fatih Sultan Mehmet rüyasında 3 tane halifeyi görüyor. Ama Hazreti Ömer yok işlerinde. Ertesi gün kalkıyor, Akşemseddin hocasına gidiyor. Bu rüyayı yorumlamasını istiyor. Bu rüyayı yorumlarken Akşemseddin şunu diyor. Siz Karadağ'ı, bu bölgeyi fethedeceksiniz ama Hazreti Ömer olmadığı için bu bölgede adalet pek olmayacak. Siz gittikten sonra adaletsizlik hüküm sürecek şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Karadağ İslam Birliği Başkanı da orada öyle dedi. Evet siz gittiniz, Osmanlı gitti. Bu bölgede adaletsizlik var ama siz geldiniz. biz adalete kavuştuk dedi. Yani Türkiye güçlü oldu, buralara el attı, biz adalet içinde daha rahat.
Orta Doğu'da oluşan, sonradan oluşturulan devletler, hani bu böyle parçalı yönet yöntemiyle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra cetvelle işte anılıyorum.
Çizilmiş.
Yani, ülkeleri de eskiden mesela ziyaret edildiğinde onların halkları da bunu bizlere çok ifade ettiler, öyle değil mi? Ne zaman ki Osmanlı'dan ayrıldık, ondan sonra bir daha huzur yüzü göremedik diyorlar.
Osmanlı coğrafyası içinde. Evet. Tabii onların da kabahatleri oldu.
Mutlaka,
onlar da yanlışlar yaptılar.
Tabii ki, elbette. Ama bir realite bu.
Zaman zaman İngilizlerle, Fransızlarla işte bir işbirliği yaptılar ama sonuç ortada.
Sonuç ortada.
Yani mesela Balkan Savaşı'na gittiğimiz zaman çok büyük hatalar var. Biz Balkan Savaşı'nı 3 ay içinde neredeyse kurşun dahi atmadan kaybettik. Neden kaybettik? Çünkü oradaki halk o dönemde savaş istemiyordu. Hatta Selanik komutanının, Selanik'teki paşanın üzerine yürüdüğü söylenir ahalinin. Biz savaş istemiyoruz diye. O yüzden şehri teslim etmek zorunda kalmıştır Selanik komutanı. Ama sonra ne oldu? Gelen işgalciler, oradaki halkı, savaş istemeyenleri de kılıçtan geçirdiler. Evet. Yani işte tarihte bunlar da yaşandığı için artık onlar da tarihten ders almış durumdalar. Bir Osmanlı idaresine bakıyorlar, bir ondan sonra başlarına gelenlere bakıyorlar ve bir muhasebe yapma imkanı da buluyorlar. Onun için şu anda Türkiye o bölgelerde haydi ağırlığı olan bir ülke. Yani kendi hatalarını da görmüş durumdalar.
Peki şunu diyebilir miyiz? Türkiye'nin önderliğinde, liderliğinde, bu liderlik derken asla bir kibir anlamında söylediğim bir şey, kibir kastedilmiyor. Türkiye'nin önderliğinde bir birlik bölgede kurulacak, güçlü bir birlik çok faydalı olur diyebilir miyiz ve acildir diyebilir miyiz?
O birlik gönüllerde var zaten.
Zaten bu şeyle, evet, var. Doğru söylüyorsunuz.
O açıdan yani zaman içinde tabii ki onlarla da birlikte olmalıyız. Biz Avrupa Birliği'nin peşinde koşuyoruz. Avrupa.
Evet, evet, bir alternatif olarak belki.
Projesinin peşinde koşuyoruz ama yani onlar bizde çok daha yakın. Ticari ilişkiler, sosyal ilişkiler bunlar geliştirilir. İleride yani bir bayrak birlik altında, Avrupa Birliği gibi bir birlik altında olması şart değil. Evet. Zaten onlarla birlikteliğimiz var ama önemli olan onları, o birlikteliği yani o altyapıyı iyi kullanmak. Yani şart değil bir birlik altında olması, ticari olarak, kültürel olarak, sosyal olarak. Biz çok çok daha ilerletebiliriz bu.
İşte vizeler kalktı birçok yerde, tabii, değil mi? Pasaport ihtiyaç tabii kalmadı falan. Bunlar çok önemli şeyler tabii.
Bunlar
ki
önemli. Zaten, evet. Ve gerçekten Türkiye'ye bakış çok farklı. Yani onu dışarıya gittiğiniz zaman görüyorsunuz. Burada diyorlar ki işte mesela Karadağ, yine gelirim en son örnek. Ne işimiz var Karadağ'da? Şimdi Karadağ öyle bir yerde ki Adriyatik'in kıyısında. Muhteşem tabiat güzellikleri olan bir yer. Ve orada mesela 1000 yıllık zeytin ağaçları var, aklıma şu anda geldi. Avrupa Birliği'nden bazı proje yapanlar Karadağlılarla görüşmüşler. Diyorlar ki bu 1000 yıllık zeytin ağaçlarını belirleyin. Basit gibi görünüyor ama o işte basit olmadığını ortaya koymak için söylüyorum. Bunlardan zeytin çıkarın. Biz bunun litresini 500 eurodan satalım. Alacak var. Pazarlamasını da bize bırakın diyorlar. Zeytinin şu anda kilosu herhalde 8-10 lira civarında. 500 euro gibi bir rakam. Yani evet, bakın bakir yerlerden neler çıkabiliyor. Onun dışında muhteşem bir tabiatı var. Sahiller işgal edilmemiş durumda. Turizm açısından son derece önemli. Kuzeye doğru gittiğiniz zaman büyük kanyonlar var. Yeşillik yani Allah lütfetmiş, vermiş. Bu bakirliği belki bu geri kalmıştı. Oranın belki de şansı. İleride muhteşem bir turizm cenneti olabilir. İtalyanlar, geçmişte İtalyanlara verilmiş, Berlin Konferansı'nda İtalyanlara verilmiş bir yer. İtalyanlar oradan hiç ayrılmıyorlar, Batılılar hiç ayrılmıyor. Şu anda yapı olarak da orası Türkiye'nin her türlü manevrayı yapmasına müsait. Yani orada işte camileri onarıyoruz, bir tıka vasıtasıyla pek çok adım atıyoruz. Onun dışında ekonomik ve ticari ilişkileri de arttırabiliriz. Mesela balıkçılık konusunda son derece muhteşem bir yer. Ben gittim gördüm, balıkçılık yapmıyorlar. Yok, geri kalmışlar. Denize baktığım zaman balıkları görüyorum. Yani hiçbir yerde göremezsiniz dünya. O kadar bol balık var.
Evet.
Yani bunları değerlendirebilir evet, Türkiye. Ekonomik olarak değerlendirebilir. Hem oradaki Müslüman topluluğu, hatta Türkler de var işlerinde. Hı hı. Yüceltebiliriz, refahını arttırabiliriz. Hem de Türkiye ekonomik olarak önemli kazançlar sağlayabilir.
Bu açıdan, sadece Karadağ örneğinden yola çıkarak tabii, verdiğiniz bunu düşünün. Bu hep diğer böyle birlikte birçok şey.
Mesela şeye bakıyoruz. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ne şu anda Türk müteahhit dediğiniz zaman arkalarına dönüp bırakıyorlar. Yani yapar. En iyisini yapar. Çünkü evet, Türkmenistan'a gittim ben, birkaç tane tatil köyüne, oraya da yeni gitmiştim. Türkiye'deki inşaat kalitesinden çok daha yüksek, muhteşem yerler yapmışlar. Kim yaptı diyoruz? Hepsini Türk müteahhitler yapmış. Yani evet. Bizim altyapımız da müsait. Çok şey yapılabilir.
Peki efendim. Yine tekrar Türkiye'ye dönmek istiyorum. Az önce güzel ifade ettiniz. Bu son gezi olaylarıyla birlikte zaten ülkede yapılmak istenen şey, dediniz ya, Türkiye'nin önder ve örnek rol model bir ülke olması dolayısıyla bu imajı belki yerle bir edip ondan sonra dediğiniz gibi bütün bölgeyi etkilemek aslında. Çok ciddi bir plan vardı bu. En basitiyle söylüyorum ben, siz çok güzel ifade ettiniz. Şimdi bu sizin de söylediğiniz gibi yakın tarihimize baktığımızda bunun örneklerini çok görüyoruz. İşte belli konuları provokasyon aracı olarak kullanmışlar. Alevi, Sünni meselesi, işte Çorum olayları olmuş, Kahramanmaraş olayları olmuş, son olarak Sivas olayları oldu. Bunun dışında Türk-Kürt kardeşliği zaten malumunuz yıllardır bölünme aracı olarak kullanılmaya çalışılıyor. Fakat toplumun temeline indiğimizde, yani insanlara, halka indiğimizde bakıyorsunuz bir Alevi, Sünni ya da işte Türk-Kürt ayrışmasını göremiyorsunuz. İşte kız alıp vermelerde bunu görüyorsunuz, dostluklarda, komşuluklarda. Yani insan bazında, mahalleler bazında bunu yapamıyorlar. Ancak böyle provokasyonlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.
Ama biraz da mesafe kat etmiş durumdalar. Yani yapıyorlar. Mesela siz tarihe gidip baktığınızda bana bir tane Kürt sanat eseri gösterebilir misiniz? Kürt çeşmesi veya Kürt camisi yoktur. Yani Süleymaniye'nin Çinlisi içinde birleşmişlerdir. Oradaki minberi yaparken aynı kültür ortaya çıkmıştır. Çeşmeleri yaparken birlikte yapılmıştır. Yani bu Türk sanat eseri, bu Kürt sanat eseri diye bir ayrım yoktur. Tarihte öyle hiçbir şey olmadı. Demek ki tarih boyunca herhangi bir ayrım olmadı. Zaten evet. Biz Kurtuluş Savaşı'nda birlikte verdik. Çanakkale'de birlikte şehit olduk. Ama tabii. Şimdi bakıyoruz mesela Ağrı Belediye Başkanı seçilen zat garip garip açıklamalar yapıyor. İşte orada bir takım şeyleri, Kazım Karabekir'le ilgili bir takım anıtları yıkacağını söylüyor. Yani Kazım Karabekir işte diyor ki Kürtlere kat hiç ilgisi yok. Ama ne yapıyor? Yani ayrıştırmak için
tabii
uğraşıyor.
Ki, tabii.
Ayrıştırmak için bu takım şeyleri yapıyor. Bunun gibi özellikle sistemli bir şekilde işte yeni bir alfabe bulmaya çalışıyorlar. Alfabede yeni bir yapı, işte yeni bir takım sanat eserleri icat etmeye çalışıyorlar. Ciddi bir çaba var, ayrıştırma çabası.
Kesinlikle bu yaslanıyor.
Ama ne kadar tutuyor, ne oluyor? Çok fazla da tutmuyor. Yani altta rağbet yok ama böyle giderse tehlikeli tabii. Bunları bu kadar densizliğe de izin vermemek
lazım. Kesinlikle izin vermemek lazım.
Yani şöyle, tabii ki kültürel bir takım şeyler yapacaklar ama yani çok şey çarpıtıyorlar. Mesela işte vay efendim Ağrı'yı bombalayan uçakların pilotlarının şeyleri varmış orada. Heykelleri onlar yıkanıyor. Bu hiç ilgisi yok.
Ama bu şımarıklığın neticesi değil yani mi zaten geldikleri
tabii,
nokta?
Evet, evet. Yani maalesef bunların doğrularını anlatmak lazım halka. Yani bunlara gidip de herhalde tokatla mokatla halledemezsiniz.
Ama bu yapılmaya çalışıldı, geçmişte olmadı belli.
Bunları anlatmak lazım. Bunları anlatıldığı zaman zaten bunların iki yüzlükleri ortaya çıkıyor. Evet. Maalesef yani birleştirici değil, bölücü amaçlar uğrunda çalışıyorlar. Yani bu da PKK'nın bir tavrı. Şimdi şöyle bir bakmak lazım. PKK bir örgüt ama Kürtler tarafından, Kürtlerin tamamı tarafından kabul gören bir örgüt diye. Mesela geçtiğimiz günlerde Mehmet Metiner, Adıyaman milletvekili şunu dedi. Yani biz PKK gibi faşist bir örgüte kendimizi idare ettirmeyiz. İş savaş çıkar dedi PKK. Kim ki? Yani
Kürtleri temsil etmiyor.
Temsil etmiyor ama işte şöyle bir politika uygulanmaya çalışıyor. PKK tamamen Kürtleri temsil ediyor şeklinde bir politika yayılmaya çalışıyor. Halbuki şöyle bir baktığınız zaman Abdullah Öcalan, 1980 öncesine gidelim, Apocular diye bir örgüt vardı. Bu Apocular örgütü ne yapardı? Bu Apocular örgütü Kürtleri keserdi, katlederdi, köylere baskınlar düzenlerdi. Hatta 12 Eylül'den sonra bir şey hatırlıyorum, televizyon programı. İşte insanlara mikrofonlar uzatılıyor, işte kızlar konuşuyor, Kürt kızları. Bizim köyümüzü bastılar Apocular, var gücümüzle mücadele ettik diyor. Bir başkası çıkıyor, oğlum Ahmet Apocu'ydu diyor, anasını vurdu, kardeşini vurdu, beni de vuracaktı diyor filan.
Kendi yani halklarına zaten.
Aslında değil mi? Aslında şöyle bir canavardı. Kürtlere zulmeden bir canavardı. O örgüt bugün bakıyorsunuz Kürt halkları diye mücadele ediyor. Şimdi anneler Diyarbakır'da bir süredir eylem yapıyorlar. Şimdi bu anneleri kullanan çeşitli yerlerde işte eylemler yaptıran bu insanlar hiçbir tepki göstermiyorlar. Bakın orada bir takım çocuklar dağlara çıkarılıyor ama Berkin Elvan için veya bir başka çocuk için gösterilen tepkinin binde biri göstermiyor. Yani toplumda da duyarsızlık var. Pek çok çocuk, yani bu aslında bana göre insanlık suçu. yaşı 18'in altındaki o çocukları dağlara çıkartmak, bütün dünyanın Birleşmiş Milletler'in hatta çocuk örgütlerinin, UNESCO'nun filan çok büyük tepki göstermesi doğru. gereken eylemler bunlar. Türkiye bunları yönlendirmiyor, bunları batıya taşımıyor. Bunlar tartışılması lazım artık silahla değil. Bu tür propaganda yollarıyla, bu tür mücadelelerle yol almak lazım. Çünkü gerçekten orada demokrasiye tamamen düşman olan, silahla sonuç almaya çalışan, hatta faşist diyorlar ama ben onu Stalinist, Leninist kafayla hala yönetmeye
tabii,
çalışan.
Tabii, tabii. Çok önemli bu söylediğiniz. Son derece
bir,
önemli.
Bir örgüt var orada.
Çok doğru.
Burada insan hakları yok, demokrasi yok, hiçbir şey yok. Bu örgüt insanları farklı şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Türkiye bu yönde, bu manada bunlarla mücadele etmeli.
Pardon, çok güzel söylediniz. Stalinist, Leninist çizgide evet. dediniz. Ve zaten o çizgideki bir örgütün de dindar yapıdaki Kürt halkıyla uzlaşması, aslında yani bir, iç içe olması, bir arada olmaları, onları temsil etmesi zaten mümkün değil.
Mümkün değil ama kandırıyorlar. Bakın
kandırıyorlar.
Ben, ben 80 öncesi bir şeye şahit oldum Diyarbakır'a gittiğimde. Bir köyde yaşlı bir adam Molla Mao dedi. Mao için. Bir Molla, elinde, bir işte elinde Kur'an, okuyor, bir elinde silah Çin'e şeriatı getirdi dedi. Ben de i̇şte. Böyle bir baktım. Evet. Ya o zamanlar ben meczup falan diye bakıyordum.
Ama aynı ama, mantık şu an Apo
ama
için.
Ama değil, meczup değilmiş. Evet. O dönemde bile bunlar insanlara aşılanmış, söylenmiş. Şu anda da bakıyorsunuz işte bir takım imamlar çıkıyor. Bir takım cuma namazları kılınıyor. Doğru. Alternatif cuma namazı. Dini evet. de kullanıyorlar ama bakıldığı zaman zaten PKK Marksist-Leninist bir örgüttür. Dini afyon olarak görür.
Çok doğru.
Dini hiç kabul etmez. Evet. Zaten hala daha birbirlerine yoldaş diye hitap ederler. Eski komünist jargon
devam ediyor. Şekilde. Tabii, doğru. Şimdi böylesine içeriden dışarıdan zedelenmeye çalışıldığımız, parçalanma değil mi ama bölünmeye çalışıldığımız bir dönemde sevginin halkımız içerisinde ciddi bir çimento olacağını düşünüyorum. Yani önce millet olarak birbirimizi çok sevmeliyiz. Fakat maalesef bunu mesela bir sosyal medyaya girdiğimizde ya da halklar arasında yani çeşitli platformlarda bir araya geldiğinizde çok kolay insanların sizin gibi düşünmedikleri takdirde size nefret söylemlerinde bulunduklarını, kamplaşmaya çok yatkın olduklarını, anında yani bir düşmanlığa dönüşebildiğini görüyoruz. Yani bunu özellikle sosyal medyada mutlaka siz de takip ediyorsunuz. Çok ciddi şekilde görmek mümkün. Ama farklılıklar elbette ki olacak. Hani farklılıklar hep zenginlik denir ya. Ya biz robot değiliz. Robot olmadığımıza göre aynı şekilde tamamen aynı şekilde düşünmemiz mümkün değil. Ortak paydalarda buluşmayı becerebilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Vallahi sevgi önemli tabii. Sevgi sadece onda değil. Aile içinde sevgi, çocuğa karşı sevgi oradan başlıyor ama biz sevgisiz bir toplumuz. Yani bazı şeyleri çok çabuk tüketiyoruz. Sevgiyi de yanlış anlıyoruz. Şöyle gençlere bakıyorum. Şimdi aşık oldum, sevgi seviyorum falan diyorlar ama o kadar çabuk tüketiyorlar ki. Evet. Yani aşk başka bir şeydir. Aşk belki hayatta bir kere birkaç kere yaşanır. Yaşamam ama günlük aşklar yaşıyorlar. Günlük sevgiler tüketiyorlar. Yani sevgiyi bir kere biz gerçek değerini bilmiyoruz. Doğru, sevgi, saygı insan olmanın gereğidir. Yani insan gibi davranmak gerekir ama maalesef yok işte. Onun için ideolojiler esir almış durumda. Bir takım kışkırtıcılar işin içine girmiş durumda. Maalesef sevgisiz bir toplum olduk. Her anlamda sevgisiz bir toplum olduk. Hatta aynı düşünceyi paylaşanlar arasında bile ben
çok
yeteri
doğru,
kadar
söylediniz.
Sevgi ve saygı görmüyorum. Evet. Ama sevgi önemli. Sevgi de önemli.
Şu çok kolay yapılıyor Emin Bey. Yani bir iki hatasında insanları ya da işte kurumları silebiliyoruz. Yani mesela siz demin konuşmamızın başında biz ordudan bahsettik diyelim ki hatalar yapılmadı mı da elbette ki yapıldı. Ciddi şekilde yapıldı kişiler tarafından. Ama siz o ayrımı çok güzel ifade ettiniz. Kurum ayrıdır, oraya saygımız ayrıdır. Evet. Ama insanlar nedir? Yapılan hatası yapanlar kanunla, hukukla üzerine gidilsin, cezalandırılsın öyle değil mi? Evet. Bu aynı şekilde herkes için her yerde geçerli olması gerekiyor. Birisi bakıyorsunuz güzel bir şeyler yapmış. Daha ilk hatasında onu hemen silip hemen dışlamak.
Çünkü belli gözlüklerle bakıyoruz. Yani biz sevdiklerimizin her türlü kötü, sevmediklerimizin de her türlü iyi tarafına karşı kör bir toplumuz. Yani garip bir toplumuz. Hemen tepki gösteriyoruz. Biraz önce konuşmanın başında da belirtmiştim. Yani siyasi partilerle ilgili körü körüne yanlışlıkla. Doğru değil bana göre. Yani insanlar hata yapabilir, kurumlar hata yapabilir, bizler hata yapabiliriz. Evet. Gazeteci olarak Emin Pazarcı da hata yapabilir.
Hepimiz
bir gün
yaparız.
Yanlış yazarız,
tabii ki.
Ertesi gün düzeltmemiz
düzeltiriz,
gerekir.
Tabii,
önemli olan hatayı asgari yapmaya çalışmak. O açıdan dediğiniz gibi yani gözlüklerle baktığımız zaman, ideolojilerle baktığımız zaman, kesin kabullerle baktığımız zaman bir kere yanlış yapıyoruz. Ve bu Alevi Sünni meselesinde de öyle, birbirimizi tanımıyoruz. Yani işte iki köy karşılıklı, bu Alevi diyor, bu Sünni diyor. Alevi nedir, Sünni nedir? Oturup karşılaştılar, otursalar belki birbirlerini çok sevecekler ama kendilerine yabancı olan şeye nerede? Bu sefer düşmanlık başlıyor.
Ön yargı çok kolay oluyor.
Ön yargılar tabii, ön yargılar, bir takım söylentiler, bir takım gerçek dışı ifadeler. Doğru. Ne oluyor? Toplumu birbirine düşürüyor. Bir de kışkırtmaları düşünün ki Türkiye'de zaten yeteri kadar bol miktarda kışkırtıcı var. O açıdan buralarda çok ciddi hatalar yapıyoruz. Yani sevgi önemli. Bu sevgiyi yaymak lazım ama sevgi nerede başlar? Sevgi okullarda başlar. İlkokulda başlar. Oralarda da maalesef pek sevginin işlendiği, sevginin verildiği kanaatinde de değilim. Yani eğitimdir bu işin başlangıcı. Oralardan başlamak lazım. Daha sonra da işte zaten İslam sevgi demektir. Dinler sevgi demektir.
Çok doğru. Evet.
O açıdan İslam'ı bile doğru yaşayabilsek biz zaten problem kalmayacak.
Çok güzel söylediniz. Efendim programımızın sonuna geldik. Son olarak toplumuza vermek istediğiniz geldik mesajlar varsa.
Yani.
Maalesef geldik galiba.
Geldik. Çabuk geçti. Evet, topluma vermek istediğim herhangi bir mesaj yani. Yok. Çok mesaj var da.
Evet,
şimdi hangi birini vereceksiniz?
Evet, evet. Birlik beraberlik
tabii
en önemli
ki yani,
konu.
Birlik beraberlik önemli. Biz bu topraklarda binlerce yıldır beraber yaşadık. Bundan sonra da şu anda da yaşıyoruz aslında. Eğer birileri dürtmese, birileri sıkıntı vermeye çalışmasa, bizi tahrik etmese zaten herhangi bir problemimiz yok. Bizim problemimiz tahrikçiler.
Çok doğru.
O açıdan yani birlik ve beraberlik yani... bir elin nesi var, iki elin sesi var. Evet. Ne diyor şairimiz? Girmeden tevfika bir milletin içine düşman giremez. Toplu attıkça yürekler onu top bilesin.
Çok güzel.
Tabii. Mesele budur.
Tabii mesele budur. Son olarak şunu da ben yine de aklıma geldiği için bir kez daha sizden de duymak isterim. Hani bölücü örgüt taraftarlarının şımardıklarından az önce bahsetmiştik. Bu özellik çok telaffuz edilmeye başlandı son günlerde. Bunun hani asla mümkün olmayacağını bu topraklar içerisinde birlik beraberliğimizi onun mümkün olmadığını
bilirim mümkün olmaz.
Evet, buna izin vermeyeceğimizi lütfen yani, bir kere size biz de bir kere daha ifade edelim.
İzin vermeyeceğiz, biz izin vermemeliyiz ama maalesef bu yönde çok ciddi çalışmalar var. Ve adım adım da bu yönde bir takım
kaygılarımız var değil mi?
Kaygılarımız var tabii ki. Yani tabii ki vermeyeceğiz. Yani vermemeliyiz. Olmamalı. O açıdan da çok dikkatli politikalar izlememiz lazım. Birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Çünkü özellik diyorsunuz, özelliğin sonrası zaten bağımsızlığa gider, başka şeye gider. Ama bunu nasıl yapacaksınız? Yani etle tırnağı birbirinden ayıramazsınız.
Kesinlikle.
Mümkün olmayan bir şeyi bu topraklarda mümkün kılmaya çalışıyorlar. Sıkıntımız o. Mümkün olmayan bir şeyi mümkün kılmaya çalışırsanız oralarda hiçbir zaman barış ve huzur olmaz. Olmaz zaten dediğiniz gibi buna izin vermeyiz ama buna izin vermeye çalışırsanız, buna yol verirseniz oradaki insanların mutluluğunu da ellerinden almış olursunuz.
Evet, çok doğru. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
çok
ederim.
Güzel bir söyleşi oldu. İstifade ettik sizden. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Emin Pazarcı ile yaptığımız söyleşinin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla huzurlarınızda olmak üzere iyi günler diliyorum.